Ayrım 30, Dişi Kurdun Rüyaları, Cengiz Aytmatov, sayfa 278. Ancak yatağa girip ışığı söndürdükten sonra Boston toplantıda konuşulanları kısaca özetledi. Bilmem kaçıncı defa hep aynı meseleleri, gençlerin çoban olmak istemeyişlerine, bu gidişe bir çare bulmaları gerektiğini konuşmuşlardı. Bu sırada avluda birden nal sesleri duydular. Gülümhan kalktı, geceliğinin üzerine bir şal örterek pencereden baktı. Ağılın önünde iki kişi attan iniyordu. Raskol ve Murat dedi, Bazarbay'a yoldaşlık etmek için gitmişlerdi. Sanki yapacak daha iyi bir işleri yokmuş gibi diye mırıldandı Boston. Sonra gözlerini yumdu ve her zaman olduğu gibi hemen uyudu. Gülümhan hemen uyuyamadı. Önce gidip Kence'nin yorganını düzeltti. Uyurken hep üstünü açıyordu çocuk. Çocuğun üzerine titrediği için de çok gecesini uykusuz geçirirdi. Pek hareketli geçen o günün sonunda rahat etmeyeceği belliydi. Bütün bunların sebebi bir kötü yerin getirip evlerine attığı o Bazarbay'ydı. Boston'un kafası çok bozulmuştu bu olaya. Normaldi bu. Çünkü düzeni, sükuneti çok severdi ve Bazarbay gibi ham halatların kabalığına hiç tahammül edemezdi. Gerçi Bazarbay ona hiçbir kötülük yapmış değildi ama o da Boston'u sevmezdi ve Boston'un ağıdı kendisininkinden daha verimli oluyor, işleri daha iyi gidiyor diye kıskançlıktan çatlardı. Bu sonucun durmadan çok çok çalışma ile alındığını hiç düşünmezdi. Boston yarın şafakta kalkacak ve akşam geç saatlere kadar hiç oturmayacak, her tarafa yetişip en ufak şeye bile dikkat edecekti. Gülümhan alüminyum renkli ve yıldızlarla süslü gökyüzünü seyretmek için pencereden baktı. Bütün yıldızlar tas tamam oradaydılar ve ancak gün doğunca gideceklerdi. Dağların üzerinde parlayan ay da silinecekti o zaman ama şimdi gece hep öyle kalacakmış gibiydi ve büyük sessizlikte yalnız evlerin uzağına kurulmuş jeneratörün o pek alışık oldukları tiktakları duyuluyordu. Gülümhan uzun uzun bir uluma ve sonra köpeklerin hep birden havlamaları ile uyandığı an ne zamandan beri uykuda olduğunu bilmiyordu. Belki henüz dalmıştı uykuya. Uyku sersemliğinden kurtulmak için epey zahmet çekti. Kulak verip dinledikten sonra iyice anladı ki bu bir kurdun yakarışıdır. Uzun derin yaslarla dolu ve karanlıklar içinde yankı yankı yükselen bir uluma. Büyük bir üzüntü ve endişe ile kocasına sokuldu, ona sıkıca sarıldı. Ulumalar devam ediyordu. Yürek parçalayan acılarla dolu hıçkıra hıçkıra bir ağlayıştı bu. Boston başını yastıktan kaldırdı uykulu bir sesle. ''Bu o işte, akbar'' dedi. O sırada Boston'un ne demek istediğini anlamayan Gülümhan, ''Hangi akbar?'' diye sordu. ''O dişi kurt işte.'' Sonra iyice kulak vererek ilave etti. ''Taş çaynar da uluyor onunla beraber. Bak dinle, mezbahaya götürülen bir boğa gibi bağırıyor.'' Nefeslerini tutup bir daha dinlediler. Oo, akbarın yakarışı karanlık gecede tekrar yeri göğü inletmeye başlamıştı. Niye böyle oluyor dedi korkuya kapılan Gülümhan. Amma da soru ha, başına gelen felakete ağlıyor işte. Tekrar sustular. Ne kötü bir olay diye söylendi Boston. Sen burada dur, çocuğu uyandırmamaya çalış. Sakın korkma, küçük bir kız değilsin ya. Oralarda uluyan bir kurt işte, yavruları için ağlıyor. Elden bir şey gelmez. Ben çıkıp ağıla bir göz atacağım. Alelacele giyindi. Çizmelerini de giymek için koridora geçti. Dönüp ışığı söndürdü. Sonra kapıyı kapatıp çıktı dışarı. Gülümhan onun pencerenin dibinden homurdana homurdana geçtiğini ve köpeklerden birini çağırdığını duydu. Caysan, Caysan gel buraya diyordu. Sonra ayak sesleri uzaklaştı. Kurtlar tekrar ulumaya başladılar. Önce dişi kurdun acı çığlıkları, hemen ardından erkek kurdun daha yüksek sesli uluması duyuluyordu. Seslerinde dayanılmaz acılar, aynı zamanda müthiş bir öfke vardı. Hıçkıra hıçkıra ağlamalarından sonra geliyordu öfkeli bağırışları. Yakarıyor, sonra tehdit ediyor, umutsuzluk içinde olduklarını bütün dünyaya duyurmak için uluyorlardı. Dayanılır gibi değildi. Gülümhan kulaklarını tıkıyor, sanki kurtlar eve girecekmiş gibi kalkıp kapıyı sürgülüyor, omuzuna attığı şalın altında titreye titreye tekrar yatağına dönüyor, ne yapacağını bilemiyordu. Kurtların çocuğu uyandırmasından, sonra da çocuğun ağlamaya başlamasından korkuyordu. Ulumaların yönü değişti ve Gülümhan kurtların pek yakına sokularak dolandıklarını düşündü. Köpekler sinirli sinirli havlıyor ama avludan dışarı çıkmaya cesaret edemiyorlardı. O sırada bir tüfek sesi duyuldu, sonra bir daha. Boston ve Kıdırmat kurtları korkutmak için havaya ateş ediyorlardı. Az sonra ortalık sakinleşti, kurtlar ve köpekler sustular. ''Tanrı'ya şükür'' dedi Gülümhan, ''dayanılır gibi değildi.'' Ama korkusu da gitmiş değildi. Kenceyi uyandırmadan kaldırarak büyük yatağı kendi yataklarına getirdi. Boston da döndü az sonra. Kurtlara, köpeklere, bütün bu olanlara lanetler okuyor, ateş püskürüyordu. ''Uykumu zehir ettiler'' dedi tekrar yatağına girerken. ''Hepsi cehenneme! Ah bu pis pazarbay, pis budala!'' Gülümhan cevap vermedi, kocasının bir an önce yatıp uyumasını istiyordu. Çünkü o bazı çobanların aksine mutlaka gün doğmadan kalkardı. Boston az sonra sakinleşmiş, oğlunu kucağına alarak kulağına tatlı sözler fısıldamaya başlamıştı. Taparcasına seviyordu çocuğunu. Kence'nin tam adı Kence Bey, yani Kence Bey idi. Ki genç bey anlamına geliyordu. Babasının bir özlemini de yansıtıyordu bu isim. Çünkü her zaman tam aksi bir kaderi yaşadıkları halde çobanlar bir bey olmayı hayal ederlerdi. Boston da bu konuda bir istisna sayılmazdı. Çocuklarını aralarına alarak tekrar uykuya yattılar ama uyumaları ne mümkün. Az sonra kurtların uluması, köpeklerin havlaması ile tekrar uyanmışlardı. ''Dayanılır gibi değil, bir şeyler yapmalı'' dedi Gülümhan. Kocasının sessizce kalkıp giyinmeye başladığını görünce de söylediğine pişman oldu. ''Yo gitme, ulusun dursunlar, korkuyorum, beni yalnız bırakma'' diye yalvardı. Boston tekrar yattı. Tan atmak üzereydi, kurtlar umutsuzca ama öfkeyle ulumaya devam ediyorlardı. Gülümhan ve Boston'un sinirleri iyice bozulmuştu. Gecenin karanlığında tenha yerdeki bu evde o sesleri işitmemek, dinlememek mümkün değildi. ''Yüreğim sızlıyor, ne istiyor bunlar?'' dedi Gülümhan. ''Ne istedikleri besbelli, yavrularını istiyorlar. Ama burada değiller ki. Ne bilsinler burada olmadıklarını. Bildikleri bir şey var, izler buraya geliyor, öyleyse yavruları da buradadır onlar için. Aksini anlatamazsın ki. Ah akşam burada olsaydım boynunu koparırdım o alçağın. Asıl suçlu o ama cezasını biz çekiyoruz.'' Kurtlar yürek parçalayan isyan ulumalarına devam ediyor, bu haksızlığı haykırıyorlardı. Acıdan gözleri dönmüş olarak inatla dolaşıyorlardı ağılın çevresinde. En çok bağıran akbar idi. Mezarlıkta ağıtlar söyleyerek hıçkıran dul bir kadın gibiydi. Ve bu hali Gülümhan'a Ernazar'ın ölümünde nasıl ümitsizce gözyaşı döktüğünü hatırlatıyordu. Böyle korkunç bir hisse kapıldığını Boston'a belli etmek istemedi. O gece hemen hemen hiç gözlerini kapamadılar. Yalnız her şeyden habersiz küçük Kence yatağında mışıl mışıl uyuyordu. Dişi kurdun yakarışlarını dinleyen Gülümhan şimdi hiç tehlikede olmadığı halde oğlu için endişelenmeye başlamıştı. Dağların tepesinden günün ilk ışıkları yayılmaya başladı, karanlıklar yavaş yavaş dağıldı ve gece nöbetlerini bitiren yıldızlar birer birer kayboldular. Toprak asıl kimliğine kavuştu. Kurtlar nihayet gitmişlerdi. O saatte tarifsiz kederler içinde yine Başat geçidine doğru koşuyorlardı. Yavrularını yitirdikleri için yıkılmış, uzun uzun uluyarak nefes tükettikleri için yorulmuşlardı. Geçitlerin gölgesinde görüntüleri siliniyor, tepeleri aşarken yine görünüyorlardı. Başka bir zaman olsaydı vadiyi dolanıp bir gün önce öldürdükleri yakın artıklarını yemeye giderlerdi. Ama akbar oraya giden yola bakmadı bile. Taş çaynar da onun isteğine karşı gelemedi. Güneş doğarken dişi kurt birden hızlandı. Sanki yavruları bekliyordu onu. Peşinden gelen taş çaynar da yavruları yuvalarında bulabilecekleri hayaline kapılmıştı. İkisi birden inlerine koşarak girdiler. Her şey yeniden başladı. Akbar kaya yarığının her köşesini koklayarak dolandı, yavrularını bulamayınca dışarı fırladı. Gerçeği kabul etmek istemiyordu sanki. Dışarı çıkarken taş çaynarı tekrar ısırdı ve dereye doğru koştu. Bazarbay'ın bıraktığı birçok iz ve iğrenç kokular hala kaybolmamıştı. En kötüsü Akbar'ı çıldırtanı, bir taşa dayalı duran pis kokulu o vodka şişesiydi. Homurdandı, saçını başını yolar gibi kendi kendini ısırdı. Dişleriyle toprağı kazdı. Sonra başını gökyüzüne kaldırıp mavi gözlerinden seller gibi yaş akıtarak inledi, inledi. Ama onu teselli etmek, onunla birlikte ağlamak için kimse gelmedi yanına. Yüce dağlar hiçbir şeyi umursamadan, kımıldamadan öylece duruyorlardı. Üçüncü kısım. Ertesi sabah saat 10 sularında Bazarbay şehre inmek için atını eğerlerken batı tarafından bir atlının kendisine doğru geldiğini gördü. Üzerinde uzun sarı öne açık kürklü bir palto, başında tilki postundan bir börk vardı. Hafif tırısa kaldırmıştı atını. Heybetli görünüşünden, eğere kuruluşundan onun Boston olduğunu anladı. Atına dikkatle bakınca Don Külü'yü de tanıdı. Artık hiç şüphesi kalmadı. Onu görmesi ve kendine doğru gelmesi canını sıkmıştı. Eğeri yere koyarak ne istiyor bakalım diye nefret ettiği komşusunu beklemeye karar verdi. Ama meşgul görünmek için de bir tutam samanla atın sırtını silmeye başladı. Aynı anda etrafa bir göz atarak ortalığın pek karışık olup olmadığını, çobanların işlerinin başında bulunup bulunmadığını anlamaya çalıştı. Tabii onun evi Boston'un evi gibi tertemiz değildi ama Boston ödüllendirilmiş, nişan almış biriydi ve eşek gibi çalışıyordu. Dilleri dikenli bazı kişiler eskiden olsaydı onun bir kulak olarak Sibirya'ya sürüleceğini söylüyorlardı. Dipnot kulak, varlıklı Rus köylüsü, toprak ağası. Oysa Bazarbay basit bir çobandı ve kendisi gibi olanlar pek çoktu. Bu çobanların otlattığı milyonlarca koyun dağları, bozkırları durmadan çiğner ve otların tekrar bitmelerine engel olurlardı. Ama kimse onu Boston gibi olmaya zorlayamazdı. Bu yerli kulağın günün erken saatinde ne işi var burada? Beni hiç ziyarete gelmiş değil bugüne kadar, benden ne isteyebilir diye söylendi kendi kendine. Önce onu evin içine davet etmeyi düşündü ama içerisinin karmakarışık olduğunu hatırlayınca karısını, o perişan ve geçimsiz gök tursunu, Gülümhan'la onun arasında ne büyük bir zıtlık vardı, gözünün önüne getirdi ve bundan vazgeçti. Boston az sonra avluya girdi. Sundurmanın kenarında ev sahibini görünce ona yöneldi ve yaklaştı. Selamlaşmaları kısa sürdü. Boston attan inmeye çalışırken Bazarbay kendi atının tımarına devam ediyordu. İkisi de bunu bir nezaketsizlik olarak görmüyorlardı. ''Seni burada bulduğuma sevindim.'' dedi Boston bıyıklarını sıvazlayarak. ''Gördüğün gibi çalışıyoruz işte. Eğer sır değilse buraya niçin geldiğini söyler misin?'' ''Senin de konuşmaya geldim.''
''Herhalde çok önemli olmalı. Senin gibi biri basit bir şey için gelmez buralara, haksız mıyım?'' dedi Bazarbay küçümseyen bir tonla.
''Evet, çok önemli.''
''Pekala, madem ki çok önemli bir şey söyleyeceksin, in atından.''
Boston sessizce atından indi, Don Külü'yü bir direğe bağladı, her zaman yaptığı gibi atının kolanını gevşetti. Böylece hayvan daha rahat nefes alırdı. Sonra inceler gibi etrafına bakındı. Herkesin iş başında oluşunu takdirle karşıladığını belli etmek istiyordu sanki. Bazarbay öfkesini gizlemekte epeyce güçlük çekiyordu.
''Otursana, niye ayakta duruyorsun?'' dedi. ''Etrafta görecek bir şey yok. Şuraya, şu kütüğün üzerine otur.''
Kendisi de oralarda sürünen eski bir traktör lastiğinin üzerine oturdu. Birbirlerini düşmanca süzdüler. Bazarbay Boston'un her şeyinden nefret ediyordu. Siyah astrakanlı, geniş göğsünü açık tutan gocuğundan, parlak gözlerinden, yanık teninden, kendisinden 5 yaş büyük olmasına rağmen pek dinç duruşundan, her şeyinden. Neyse, Boston'un özel hayatı onu ilgilendirmezdi ama geceyi onun Gülümhan'la geçirdiğini düşünüp hiddetlenmekten de kendini alamıyordu.
''Pekala, seni dinliyorum.'' dedi Bazarbay başını eğerek.
''Kurt yavruları için geldim buraya. Bak, onları almak için de bir heybe getirdim. Onları bana ver, götürüp yerlerine koymalıyız.''
''Ne demek istiyorsun, hangi yerlerine?''
onları aldığın inlerine.
Ha, demek bunun için geldim. Ben de kahraman işçimizin ağıldan ayrılış sebebini pek merak etmiştim, dedi alaylı bir sesle. Yalnız bir şeyi unutuyorsun. Ben senin yanında çalışan bir emekçi değilim. Senin gibi bir çoban başıyım. Bana emir veremezsin.
Sana emir verdiğim falan yok. Söyleyeceklerimi sükunetle ve sonuna kadar dinle. Kurtların bu olayı unutacaklarını sanıyorsan çok yanılıyorsun.
Ne alacak? Unutmasınlar. Onların ruh halini düşünecek değilim. Hem bundan sana ne, hiç anlamıyorum.
Bu gece pencerelerimizin dibinde uluyan o iki kurt yüzünden gözlerimizi hiç kırpmadık. Yavrularını vermezsek hiç yatışmazlar. Boston'un bir ricada bulunmak için geldiğini anlayan Bazar Bay bundan yararlanmak istedi. Bu lanet kulağı aşağılamak, güç durumda bırakmak için iyi bir fırsattı bu. Hele düşmanının o gece uyumamış olmasına için için güldü, sevindi. Başına bu dert çıkınca Gülüm Han'a da sarılamamıştı herhalde. Ne iyi, yarı tehdit edici bir bakışla cevap verdi.
Bana mal okumayı bırak, beni aptal yerine de koyma. Ben bu kurt yavrularını sonradan pişmanlık duyarak, özürler dileyerek götürüp yerlerine bırakmak için almadım. Ne sanıyorsun sen kendini? Senin çıkarların sana, benimkiler de bana. Hem senin ve muhterem eşinin uykusuz kalmış olmanız beni hiç ilgilendirmez. Buna ne üzülürüm ne de sevinirim.
İyi düşün Bazar Bay, o kadar çabuk reddetme.
Düşünecek bir şey yok.
Boston kendini zor tutuyordu, çok kötü karşılanmıştı ve yapılacak tek şeyi kalıyordu. Olayı böyle görmekte haksızsın, dedi, ama madem ki böyle düşünüyorsun, bu kurt yavrularını sat bana. Nasıl olsa satacaksın, ben alıyorum işte. Fiyatını söyle, bu iş bitsin. Bazar Bay bu teklifi duyunca hiddetle yerinden kalktı ve bağırıp çağırmaya başladı.
Hayır, olmaz. Dünyanın altınlarını versen yine de sana satmam. Paran olduğu için önemli şeyleri de ancak senin yapabileceğini sanıyorsun. Senin paranı istemiyorum, eksik olsun. Onları sana satmaktansa başkasına bir şişe içkiye veririm daha iyi. Bu kadar açık işte. Böbürlenmeyi de bırak artık. Bir an önce atına binip yok olsan iyi edersin.
Bırak bu saçmalıkları. Adam adama konuşalım diye geldim buraya. Bana ya da başkasına satmışsın ne fark eder? Paranı alacaksın nasıl olsa.
İstemiyorum. O kadar. Kendime göre sebeplerim var ve ne yapacağımı da senden öğrenecek değilim. Hakkında parti komitesine bir rapor yazayım da görürsün sen. Üyesi olmakla çok böbürlendiğin, herkese akıl vermeye çalıştığın o komiteye. Görürsün sen. Sabahtan akşama, akşamdan sabaha kadar aklından çıkmayacak sana yapacakları. Bekle de gör.
Boston kendini savunur gibi elini kaldırarak bağırdı.
Hey, yavaş ol bakalım. Bu tehditleri bir yana bırak da seni bu derece kızdıran sebebi söyle bana. Bir de soruyorsun değil mi? Sen devletin çıkarlarına karşı geldin. İşte sebep bu. Büyük şefler yabani hayvanların imhasını emrediyor. Sen ise tam aksine onları koruyorsun. Rahat rahat üremelerini istiyorsun. Kendini herkesten daha akıllı sanıyorsun değil mi? Çalıştır bakalım o koca kafanı biraz. Ben bir batında doğan kurtları yok ettim ve böylece devlete en büyük iyiliği yaptım. Sen ise daha da çoğalsınlar diye onları yuvalarına götürmek istiyorsun. Üstelik bana da rüşvet vermeye kalkıyorsun.
Sana zırnık kadar rüşvet vermeyi düşünmedim ben. Sana ihtiyacım mı var benim? Bütün istediğim o kurtları satın almak. Beni şikayetle, mikayetle, mahkeme ile korkutacağını sanma. Bu tür tehditleri savurmadan önce çok iyi düşünmen gerekir. Hele insan senin gibi rezilin biriyse. Madem ki o kadar yiğitsin ve devletin iyiliğini istiyordun, yavrularını çalmadan önce bizi o büyük kurtlardan, özellikle de o dişi kurttan kurtarman gerekirdi. Eğer cesaretin yoksa bunu yapacak daha cesur birini bulurdun.
Herhalde senin gibi birini değil mi?
Evet, benim gibi birini mesela. O kurtlarla bir karşılaşmaya gör, anlarsın. Şimdi yuvaları boş olduğuna göre orayı terk edecekler. Civardaki hayvanları öldürmeye başlayacaklar. Tek amaçları insanlardan intikam almak olacak. Bozkırın rüzgarında onları yakalamak da o rüzgarı durdurmak kadar zordur. Bunu düşündün mü hiç?
Rastgele laflar ediyorsun sen. Kim inanır bu palavralara? Kurtlar iyi bir avukat bulmuş kendilerine. Senin dilin çok uzun ve onlardan sanki insanlarmış gibi söz ediyorsun. Ama çevirmek istediğin numarayı çok iyi anlıyorum ben. Sana itaat edeceğimi umarak geldim buraya. Bak sana ne diyeceğim, iyi dinle.
Cümlesini bitirmeden kalpağını çıkarıp hiddetle yere atmış, dazlaklaşan başı meydana çıkmış ve kızgın bir boğa gibi Boston'un üzerine yürümüştü. Yüz yüze gelip durdular, soluya soluya birbirlerine nefretle baktılar.
''Pekala, söyleyeceğini söyle bakalım.'' dedi Boston hiddetten kalınlaşan sesiyle. ''Haydi konuş, seni uzun uzun dinleyerek zaman kaybetmeye hiç niyetim yok. Senin bir korkak, pis bir bencil olduğunu biliyordum zaten. Sen yalnız kendi çıkarlarını düşünürsün. Komite toplantılarını da bunun için hiç kaçırmazsın. Sanki o şeflerin senin gibi bir çobanın nasihatlerine ihtiyaçları varmış gibi. Herkes bilir ki karşına biraz yürekli bir adam çıkacak olsa korkudan geberirsin. O kurtları bulan, yakalayan sen olmadığın için çok canın sıkıldı. Onları benden almak için ne yalanlar uyduracağını bilemiyorsun. Akşam yatıp uyuyamıyorsun. Sebebi de kıskançlıktan başka bir şey değil.
Cehenneme kadar yolum var dedi Boston. Senin gibi aşağılık biriyle konuşup zaman kaybettiğim için gerçekten aptallık ediyorum. Bilsem adımımı atmazdım buraya. Ama bitti. Yeteri kadar dinledim seni. Artık o kurtları versen de almam. Ne halin varsa gör. İyice kızmıştı, sert bir hareketle atının yularını çözdü, yine sert bir hareketle kolanını sıktı ve eyere atladı. Bu hareketlere alışık olmayan hayvan da şaşırmıştı. O sırada kapıdan çıkan Göktursun'a bakmadı bile. Göktursun evden çıkarken kocasının elini kolunu sallayarak biriyle tartıştığını görmüş. ''Ha, kim gelmiş?''
''Boston bu, bize niçin geldi acaba?'' diye söylenmişti.
Sonra birden iki adamın kavga ettiklerini anlamış, yanlarına gitmek için koşmuştu. Ama o sırada Boston hiddetle atına atlamıştı bile. Börkünü alnına çekmiş, atını kırbaçlamış ve hızla ayrılmıştı. Kürklü paltosunun etekleri rüzgarda kanat gibi sallanıyordu.
''Boston, Boston, bekle biraz, gitme.'' diye bağırdı Göktursun.
Ama Boston ya duymadığı için ya da isteyerek ardına bile bakmadan sürdü atını.
''Ne yaptın ona? Niçin kavga ettiniz?'' dedi kocasına.
''Seni ilgilendirmez. Beni rahat bırak. Niye çağırıyorsun onu? Sana ne olanlardan?''
''Seni ilk defa ziyarete gelmiş. Onu nasıl karşıladığını anlıyor musun? Senin gibi bir adamın bu dünyada ne işi var bilmem. Canavar!''
Bazarbay büsbütün hiddetlenmişti. Boston'un oturduğu kütüğün üzerine çıkmış, onun hala duyabileceğini sanarak ardından bağırıyordu.
''Orospu çocuğu! Yanlış adama geldin bu defa. Önünde herkesin eğilmesini istiyorsun orospu!''
Göktursun korkmadan kocasının üzerine atılmış, onu kütükten indirmeye çalışıyordu.
''Dur, sus artık, ne hakla hakaret ediyorsun adama? Gel beni döv!''
Basarbay onu itti.
''Defol karşımdan, niçin her şeye karışırsın sen? Bu Boston onun çizmelerini yalayacağımı, sırıta kırıta kurt yavrularını ona vereceğimi sanıyordu. Ama yanlış adama çattı.''
''Demek bütün bunlar o kurt yavruları yüzünden. Sanki önemli bir sebepmiş gibi. Kıyamet mi kopmuş yani? Rezalet bu. Utanmıyor musun?''
30. ayrımın sonu. Sayfa 290.